Ayrım 9.
Sayfa 96. Büyük atamız büyük nutuklarında böyle buyurmuşlardı: bu sözleri kendimize rehber etmeliyiz ve bugün şayet onun çocukları olan bizler harbin kızıl alevleri ortasında bir gül bahçesinde yaşıyorsak, bu ulu önderimizin ve onun en yakın silah arkadaşı milli şefimiz İsmet İnönü'nün eseridir. Bu ödevinden 10 numara alacaktı. Fakat Amerikan kralı diye yazdığı için Sabiha öğretmeni 1 numarasını kırdı. 9 aldı. Sabiha öğretmen hep ödevini en iyi yapan çocukların, görevini en iyi yapan ve Türklüğü yücelten vatandaşlar olacağını söylüyordu. Sevgili kardeşim Semiha, önce seni bütün kalbimle tebrik ederim. Söz kesilmiş. Senin bu işi hiç istemediğini biliyorum. Fakat ne yaparsın ki tebrik etmem de lazım. Geçen de baban öteberi almaya Ankara'ya geldiğinde babamın dükkanına uğramış. Ben de babamın halden aldığı öteberiyi götürmek için dükkana gitmiştim. Babanı orada görünce senden yana çıkacak oldum. Bir iki söz söyleyecek oldum. Babam gözlerini üstüme devirerek ve beni bir yana iterek susturdu. Bilmem baban söyledi mi? Orada yerin dibine geçtim. Demek ki ne yapsak bizim söz hakkımız yok. Ama ben bu durumlara boyun eğmek istemiyorum. Evcek buraya taşınmadan önce babamın beni bir yıl okulumdan alıkoyduğu yetmiyormuş gibi şimdi de enstitüye göndereceğini söylüyor. Ortaokul bitsin doğruca oraya yollayacakmış. Hiç değil dikiş nakış öğrenirsin. Kız kısmına asıl bu yakışır deyip duruyor. Ben bilirsin nakış yapamam. Ellerim terler. Bakalım ne olacak. Abim bana arka alır sanıyordum. Fakat hiç arka aldığı yok. Üstelik hep babamdan yana çıkıyor. Bazen tövbe ama abimin Atatürk'ü hiç sevmediğini sanıyorum. Bana göz açtırmıyor. Ali bayramda bizim eve gelmişti. Ali'nin vaziyeti bana çok dokundu. Onu bir de geçen de yolda gördüm. Üstünde yok, başında yok. Durup konuştum. O sırada da Gazi Lisesi'nin dağılma saatiydi. İlhan abim görürse diye çok korktum. Ama Ali'ye korktuğumu hiç belli etmedim. Çünkü onun fakir de olsa çok ileri düşünceli bir çocuk olduğunu sanıyorum. Çok da bilgili. Ona seni başgöz edeceklerini söyledim. Çok üzüldü ama herhalde gururundan olacak, hiç belli etmek istemedi. Bu yıl Türkçe öğretmenimiz Sabiha Hanım'ı çok seviyorum. Galiba o da beni seviyor. Fakat tarih öğretmenimiz Nihal Hanım'dan çok korkuyorum. Çok sert ve benim çok çirkin giyindiğimi söylüyor. Saçlarımı garplı bir kız gibi kestirmemi, alagarson yaptırmamı istiyor. Fakat babam bunu duymak bile istemez. Bu yıl Behire adında bir arkadaşla aynı sırada oturuyorum. Çok iyi ve çok çalışkan bir kız. Burayı bitirince hemşirelik mektebine gidecekmiş. Hemşire olacakmış. Çünkü babasının onu daha uzun boylu okutmaya gücü yokmuş. Behire de ben ancak hemşire olursam hayatımı kurtarabilirim diyor. Nihal öğretmen bu memlekette hemşirelerin de çok faydalı işler yaptıklarını, İstiklal Savaşı'nda bilhassa büyük faydaları olduğunu söylüyor. Hatta Halide Edip diye çok bilgili bir kadınımız, üstelik romanlar da yazdığı halde cephede yaralılarımızın yaralarını sarıtmış. Annemse hemşireliğin, ebeliğin falan tahsilli olmayacağını söylüyor. İnsanın önce hastaları sevmesi lazımmış. Eh annem de ne bilsin, bütün hemşirelerin bizim oradaki Ebi Hatun gibi olacağını sanıyor. Ulu önderimiz demiş ki, bu dünyada ne varsa kadının eseridir demiş. Acaba Ulus Meydanı'ndaki ve Güven Parkı'ndaki heykelleri kadınlar mı yapmış? Bunu daha öğrenemedim. Cumhuriyetimizin bu yıl döneminde izci oldum. Pileli lacivert etekler, boz renkli ve dört cepli gömlekler giydik. Kırmızı fularlar takındık. Belimize sıkı kemerler bağladık. Kemere arkadan su mataraları asılıyor. Benim mataramın tıkacı yoktu. Onun için az su koyabildim. İzci bayrağını yıldız taşıdı. Halbuki jimnastik öğretmenimiz benim taşımamı istemiş. Fakat yıldızın babası Saylav olduğu için müdür hanım onu taşımasını uygun görmüş. O zaman beni de trompet takımına verdiler. Trompetlerimizle milli şefimizin önünden geçerken trompet çalınmıyor. Değnekleri öyle trompetin üstünde tutuyor ve dimdik geçiyorsun. Yoksa çok şaşırır ve belki de iyi çalamazdım. İşte böyle kardeşim. Evden sorarsan hepsi iyiler. Annem saçını ondüle yaptırdı. Fakat babam daha başörtüsünü çıkarttırmıyor. O Aydın'ın babasının, hele belediye reisinin babama ne iftiralar yaptıklarını gördün ya kardeşim. Neyse iyi oldu. Babam hepsine sırt çevirdi işte. Böylece ben de abim de sığıntı olmaktan kurtulduk. Yine de benim yüzümden babamla annemin arasında kavga eksik olmuyor. Bir yandan annem beni daha güzel giydirmek istiyor. Ben de kız arkadaşlarıma bakıp imreniyorum. Fakat öte yandan babamın burada çektiği sıkıntıları görüp ne yapacağımı bilemiyorum. Nihal öğretmen sık sık bizlere bugün birer Moskovalı çocuk olmalı olmadığımız için halimize şükretmemiz lazım geldiğini söylüyor. Ona da hak veriyorum. Moskova'da çocuklar değil arpa unu, yiyecek ağaç kökü bile bulamıyorlarmış. Baban senin yaşını büyütmüş öyle mi kardeşim? Seni çabucak ellere verecekler de ellerine ne geçecek sanki? Bu mektubu coğrafyacı gelmedi de onun dersinde yazıyorum. Özendim ama bilmem nasıl oldu. Kendini sakın nimet gibi dereye atmaya kalkma. Seni seven kardeşin Aysel'i düşün. Sen istersen evde de okuyabilirsin. Ben sana kitaplarımı gönderirim. Bana da abimden kaldıkları için belki biraz eskidirler, artık kusura bakmazsın. Behir'e her ne kadar tanımıyorsam da benden de selam yaz diyor. İşte ben de yazıyorum canım kardeşim. Ah bir yolunu bulup buraya gelsen. Baharda Güven Parkı çok güzel oluyor. Havuzundan sular fışkırıyor. Her yana menekşeler dikmiş oluyorlar. Oradaki heykellerin altında Türk Öğün Güven Çalış diye yazıyor. Ben şimdilik sadece çalışıyorum. Bakalım sonum ne olacak? Övünecek günlerim gelecek mi bakalım? Seni hasretle kucaklar, selamlarımı yollarım. Benim vefalı kardeşim, seni seven Aysel. 5. Saat 07:55. Sanırım biraz uyudum. Titremem geçmiş, tavanlarım yanıyor. Ne kadar uyudum acaba, yoksa hiç uyumadım mı? Saate bakmamakta direniyorum. Bütün bir gün ve bir gece geçmişse Ömer ne yapmıştır? Özel hayatımızı dışarı yansıtmayı sevmez. Anneme telefon etmemiştir, arkadaşlara da beklemiştir. Beni ya da benden bir sesi, belki de hala beklemektedir. Ortalık henüz ayağa kalkmamıştır. Fakat Ömer yaşlanmıştır. Kendi kendine soru üstüne soru sormaktan tükenmiştir. 3 paket sigara içmiştir. Evde olağanüstü hiçbir şey bulamamıştır. Kitaplarımı karıştırmıştır, ders notlarımı bakmıştır. Her şey hiçbir şey olmamış gibi. Peki ama ne oldu? Öğrencim gitti. Bütün gece çalıştım. Bütün gece çalıştıktan sonra evden çıktım. Neden çıktım? Yolunda giden bir evlilik. Yıllar sonra yatakta birbirine hala istekle sarılan iki kafa dengi. Evliliğin bir tanımı varsa en yalanı bu olmalı. İki kişiyle bütün bir dünya kurulamayacağını da bilen üstelik. Neden çıktım evden? Matbaada işçilik eden bir öğrencimle yattım ama çok önceydi bu. Neden yattığımın da öyle uzun boylu üstünde durmuş değilim. Olması gereken bir şeydi. Kaçınılamaz. Evden bunun için çıkmadım. Öğrencimle hangi neden altında yatmışsam o yüzden. Başı sonu olmayan bir an. Öyle mi acaba? Ölümüm henüz tamamlanmadığına göre ne yapmam gerek? Beklemeli miyim? Ali'yi düşündüm bir ara. Bir ara Aydın'ı. Aydın'ı düşündün mü? Hayır. Semiha'ydı düşündüğüm. Yağmurlu bir gün altında üşüdüm. Hangi yağmurlu gündü o? Burnuma kavrulmuş kestane kokusu geliyor. Gözlerimi odanın yarı karanlığında gezdiriyorum. Yok. Kestane kokusu değil duydum. Pörsümüş leylak dalı. Ama bu ancak kirli bir su lekesi gibi duran şey kokmaz. Dalından kopalı ne kadar oldu artık bilemiyorum. Saate bakmayacağım. Her şey yolunda görünüyordu. Artık öyle görünmemeli. 30 yılda hiçbir yere gelinmemişse bir baş kaldırı mutlak olmalı. Bu hiçlik de yaşanmalı. Bir boşluğa olanca hızla düşülmeli. Bu düşüş gerçek yüzünü göstermeli. Bir düşüş yokmuş gibi yaşanılamaz. Düşülen yerden yıldızlar seyredilemez. Ülkücülük şırıngası ile Oscar Wilde bilgiçliği arasında asılı durulamaz. Bir yere dikilmeli. Orada sağa sola bakılmalı. Midemde pis bir bulantı başladı. Ya bunları düşünmekten ya ölüm yaklaştığından. Yatağın içine kusmak istemiyorum. Beni burada ölü bulduklarında tertemiz olmalıyım. Çırılçıplak ve tertemiz. Ölümün eşiğinde hala güzellikçi oluşuma kızıyorum. Bulantı zorluyor, yataktan fırlıyorum, masaya tosladım. Banyo kapısına çarptım. Banyonun elektriğini yakmak zorunda kaldım. Musluk ya da hela önüme gelen ilk deliğe kustum. Bütün gövdemden ince bir sazıyla soğuk bir ter süzülüyor. Sanki büyük bir sancı da birlikte süzülmekte içimden. Hafifim şimdi. Gözlerim kendiliğinden açılıyor. Banyoyu görüyorum. Banyonun aynalarını, aynaların içinde çıplaklığımı, her şey göçüyor. Yarım yamalaklık ayakta sallanmaktan cayıyor sanki. Sol kalçamın üstünde iki mor damar, sonra enlemesine birkaç ince mor çizgi. Bu hasta damarları son aylar sık sık görüyorum. Nice yorgun, koşturmalı günleri özetliyor bu hasta damarlar. Yine de hiç bu kadar baş kaldırmamışlardı. Damarların kendilerini böyle apaçık dışa fırlatışlarını sevdim. Böyle bir kafa tutuşa nicedir hazır oluşlarını da sevmiştim. Yine bu yüzden yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Odasına gitmemi istedi. Yapacak bir şey kalmadığı için gitmedim. Kafada sürdüremediğimi yatakta sürdürmek. Bu sürdürülmeli miydi acaba? Sürdürmek mi? Neyi? Ne düşündüğümü bilmiyorum. Karıştırıyorum. Beynimi tek tek sözcükler zorluyor. Bunlar bir türlü yan yana gelip de bir cümle olamıyor. Karnıma bakıyorum. Son iki yıldır hafifçe yağlanıp şişkinleşen karnım sanki birden bir topak yağını salıvermiş. Geriye sarımtırak, kalınca bir deri kalmış. Gergin olmayan tabii, biraz kaput bezini andıran, neredeyse selülitleşmiş bir deri. Bu deri bir çocuğu saklayabilir mi? Bu yorgun derinin altında yeni bir hayat barınabilir mi? Bir saksıya takılmış bir avuç toprak daha ne kadar zaman obur kökleri besleyebilir? Yoksa gebeliğin kusma döneminde miyim? İşte diriliğini yitirmekte geciken ama şimdi birden sanki bir gecede gevşeyivermiş olan göğüslerim. Gebeysem doğmaya başlamaları gerekir. Gerekir mi şimdiden? Göğüsler gebeliğin kaçıncı ayında dolar? Bilmiyor muyum? Biliyorum elbet. Biliyorsam neden her şeyi yeni baştan öğreniyormuşum gibi bu gereksiz soruları soruyor beynim. Benim bir ümmi ninem vardı. Evimize sığınmıştı. Daha gençliğinde anneme ev işlerinde yardım edermiş. Dere boyunda çamaşırlarımızı tokaçlarmış. Ben bildiğimde artık çok yaşlıydı. Çocukken onun pörsük memelerini emermişim. Onun memelerini severmişim. Lastik çiğner gibi çiğnermişim. O da benim onları sündürüşümü severmiş. Kendisine böyle sömürüşüm hoşuna gidermiş. Anamın dolgun memeleri yerine onun artık hiçbir işe yaramaz sanılan memelerini seçtiğim için olacak, ümmi ninemi hoşnut eden şey. Tamam, buydu işte beni de hoşnut eden. Bir gençliği paylaşmak. Önünde her şey için daha çok zamanı olanlardan zaman otlamak. Ümmi ninemde beni hoşnut eden şey o sakınılmazlık var ya, o artık cömertleşmek. O artık bir gövdeyi neden bu denli koruduğunu anlayamamaktan gelen boş verirlik. Buydu işte. Öğrencimin bir yalnızlığında bana sığınışı. Doygunluğa benzer bir duyguyu uzatmak. Bana uzanan elin boşa çevrilmemesi. Onlar için de bir kolaylık. Hep hazır ve nazır. Uğraştırmadan, yormadan. Yarına borçlu çıkarmayacak bir gövde üstelik. Aydın bilse, geciktirmeden hemen kocanla yat Ömer'le der. Yat onunla. Neden desem, gebe kalmışsan çocuğun babası belli olsun, o olsun der. Yine gülüyorum, hem bu sefer yüksek sesle. O uzun süren ağır başlılığımdan, her şeye ciddi bir gözle bakışımdan ancak ölümün eşiğinde sıyrılıyorum. Çocuğun babası. Ağır başlılığım, her şeye ciddi bir gözle bakışım yine de bir işe yaramıştır diyorum. Aydın'ın aklına taktığı bir şey vardı. Benimle yatmak. Hiç caymadı bu düşüncesinden. Hep sezdirdi. Ben evlendikten sonra da. Her rastlayışında. Bu gerçekleşseydi çocuğun babası kim olacaktı o zaman? Herhalde yine Ömer. Galatasaray eğitiminin de ayrı kuralları var. Bu yargıya nasıl varıyorum? Hem de bu kadar geç. Geç mi? Neden geç olsun? Kendi eğitilmişliğimin kuralları neydi ki? Ümmü ninemi artık oturduğu yerden kalkamaz olunca geri yolladılar. Köyüne. Orada emmisinin torununda ölmüş. Öyle yaşlıydı ki üzülemedim. Sırası çoktan gelmişti. Ve artık hiçbir çocuk pörsümüş memelerine sarılmayı istemiyordu. Yüzüme bakıyorum şimdi. En son. Yüzüm banyonun mavi fayansları üstünde duruyor. Bana ucuz işporta seramiklerini düşündürüyor. Ancak o tabakların, çanakların, tepsilerin, kül tablolarının üstündeki çiçekler hiç buruşuksuz, kadın yüzleri hiç çizgisizdir. Benimki bin tane ince kılcal damarla bezenmiş. O kılcal damarlardaki kan sanki hiç akmıyor. Kılıfını zorlamıyor. Birden durmuş kanın akışı. Sabahın dördünde belki. Belki matbaada ama kesinlikle ben daha Ankara'yı yürümeye başlamadan önce. Kanın akışı tam bir ağma anında durmuş. Yoksa bu derece inişli yokuşlu olmazdı yüzüm. Gözlerimin altı bu kadar kuruyup kıvrılmazdı. Bir yer sarsıntısı her şeyi geriye dümdüzle bırakabilir, inişli yokuşlu da. Ümmü ninem kadar cömert değilmişim demek. Onun gibi cömert olsaydım, bir son gecede, bir son temrin yüzünden gözlerim ışığını böyle yitirmezdi. Yapaydım anlaşılan. Bütün yapaylıkları alt ettiğimi sandığım bir zaman, en yapaylaştığım zamanmış işte. Çabuk ölmek istiyorsan bu düşünceye iyi sarılmalıyım. Kim istemez kendini beğenerek ölmeyi? Kendimi doğrulamış olarak ölmeyi ben de isterim. Her şeyde haklı bularak kendimi. bütün haksızlıkları da başkalarına yıkarak, devrederek. Kısmet değilmiş. Aynaya omuz silkiyorum. Hiçbir şeyi doğrulamaya çalışmadığım için artık denenecek hiçbir şeyim olmadığı için ve belki de ölerek hala tek başıma haklı olmaya çalıştığım için arsızca silkiyorum omuzlarımı. Omuzlarım, beni üst yanımda hala genç tutan, yüklendiklerinden övünç duyan, daha çok yüklenme gerekliliğini hep duymuş olan, kürsülerde, miting alanlarında, köy kahvelerinde, dans pistlerinde, büyük otellerin yemek salonlarında, ara sokakların küçük meyhanelerinde, bir plak dolabının başında, bir ozanın ayak ucunda, bir Kürt karısının başucunda beceriklice durmayı başarmış olan omuzlarım. Kendine Rize bezini de, saf Japon ipeğini ya da Brüksel dantelini de yaraştırmayı bilmiş olan, artık neredeyse bir işçinin tulumunu ya da bir hippi yeleğini özlüyordu aç gözlü omuzlarım. Kısmet değilmiş. Beyaz bayrağı çektim böylece. Banyonun elektriğini söndürdüm. Çıplak kolumu uzatarak oda kapısının dışına "Lütfen rahatsız etmeyiniz" levhasını da asmaya akıl edip odaya döndüm yeniden. Hemen yatağa girmeliyim. Ölüm fazla gecikmeyecektir artık. Hele omuzlarımın da hesabını gördükten sonra. Ölüm istemese de gelecektir. Ama çantamın içindeki o zarfı ne yapmalıyım? Olduğu yerde kalmalı mı? Araştırmaya, kovuşturmaya falan geldiklerinde içindeki notu açıp okumalılar mı? Kimseye hiçbir şey demeyecektir belki. Yine de bir ipucu olacaktır. Bütün ipuçları gibi rastlantısal bir şey. Bir varsayım. Bu not olmayabilirdi de. Şimdi oradan çekmeye başlayacaklar. O zaman ölümüm de yanlışa boğulacak. İyi ama bir ölümün gerçek anlamını nasıl anlatmalı? Anlatmak mı? Artık bir görev yüklemek istemiyorum ki kendime. Bu bir görevsizlik kararıdır. Zarftaki notu yırtıp böyle mi yazsam? Ne olacak böyle yazarsam? Elimizde kalan tek gösterişli araç, bildiri. Ölümü göze alamayanların en ileri aşamadaki yiğitlikleri. Hemen bir bildiri yazalım. Altını imzalayalım. Kaç kere istemeden yiğit olduk böyle. Kaç kere yoklaya yoklaya karanlıkları elimizle ve görüp ardında ölüm olmadığını. Oranlamada alta düşmüş bildirilerin cenneti. Ölmeden önce son sigaramı içsem mi artık? Çok istiyorum bir sigara içmeyi. Neden içmeyecekmişim peki? Henüz ölmediğime, canım da çektiğine göre beni ne alıkoyabilir bir sigara içmekten? Hangi görevim benim? Hangi ödevim? Hangi hatam? Çantama saldırıyorum işte. Ezik bir Samsung paketi çıkarıyorum. Evden çıkarken nasıl tıkıştırmışım bunu çantama böyle. Yanına açılmamış bir paket koymayı da unutmamışım. Demek tedbir zehiri fazla karışmış kanıma. Belki de bu zehirle savaşmaktan ölemiyorum. Ölmeye yatarken kendime saate bakmayı, sigara içmeyi, perdeleri açmayı, pencereden bakmayı, yaşarken yapılan bütün bu şeyleri yasaklamış olmam çok gülünç. Hatta Aizen'a telefon edip "Gebeyim ama çocuk kocamdan değil." demeyi. Bunu nereden çıkarıyorum? Aydın'la ne ilişkim var benim? Bilmiyorum. Ama sigara içmeyi istediğim kadar istiyorum ona telefon etmeyi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hayır. Sigarayı ağzıma koyuyorum ama yakmadan önce başka bir şey yapıyorum. Başucumdaki lambanın düğmesine basıyorum. O da çok duygulu bir biçimde aydınlanıyor. Sigara paketini alırken elime değen, ölümün eşiğinde dürüst olalım. Elime falan kendiliğinden değmiş değil. Pek güzel çekip çıkarıyorum. İşte zarfı çantamdan açıyorum. Güzel işlek bir yazıyla yazmışım. Öğrencime aşağılık duygusu verecek denli işlek bir yazıyla. Küçük dört köşe bir kağıt. Enginciyim. Bu parayı bildiğin o son araştırma kitabımdan aldım. Bana gerekli değil. Senin odanın biriken kira borçlarını ödeyebilirsin. İnsan olmanın bazı küçük anları vardır. Son kez onu kaçırmak istemedim. Sevgiler. Böyle yazmışım işte. Kelimesi kelimesine böyle. Tiksindirdi beni bu satırlar. Oysa yazarken hiç tiksindirici değildi. Tam tersine. Soylu bir iş yaptığım kanısındaydım. Şimdi bu sözlerde üstelik bir çıkarcılık kokusu da seziyorum. Ne kokusu? Tam bir çıkarcılık. İnsan olmanın bazı küçük anları vardır. Onu kaçırmak istemedim. Aman ne iyi. Engin'ciğim bunu okuyacak. Ne büyük kadın diyecek. Ne insan kadın. Parayı kendisi kullanmayacak üstelik. Götürüp doğruca partinin gençlik koluna yatıracak. Bundan kıvanç duyacağımı bilecek. Partimiz daha da güçlenecek. El ele tutuşup miting alanlarına koşacağız. Yanında durmamdan övünç duyacak. Yanında olduğum için övünç duyacağım. Bu değil miydi beklediğim? Böyle yücelmeyi beklerken matbaa karası eli bileğimi büktü. Öfkeli bir homurtu işittim. Zarfı eline vermeden oldu bu. Zarfı vermeye fırsat kalmadan matbaanın ortasında. Beni içeride görür görmez neredeyse üstüme çullandı. Neden acaba? Üstelik bu soruyu da şimdi ilk soruyorum kendi kendime. Bana neden öyle davrandığını matbaadan çıktığımdan bu yana hiç düşünmemiştim. Bunu düşüneceğimi mezar taşlarına, sinema afişlerine, jandarmaların önüme fırlattıkları leylak dalına baktım durdum. Şencan apartmanının adı niye Şencan diye kafamı yordum. Böyle yapacağıma Engin'ciğimin öyle birdenbire neden kükrediğini düşünseydim ya. Ciğim. İyi ki zarfı vermeye fırsat olmadı. Ciğimlerin ve sevgilerin üstüne öyle öfkeli bir tepkiyle karşılaşmak durumu büsbütün içinden çıkılmaz kılardı yoksa. Çocuk ciğimli mektubumu bilmiyor. Zarfın içinde ne olduğunu da bilmiyor. Neden büktü kolumu öyleyse? Daha akşamüstü uslu uslu anlayışlı anlayışlı ayrılmışken yanımdan o son olağanüstü sandığı davranışımla gözlerinde büsbütün yücelmişken ben neydi ciğimi böyle? Hayır işte buna uygun bir karşılık bulamıyorum şimdi. Bulamıyor muyum yoksa bunu kendime bile açıklamanın yorgunluğundan mı kaçıyorum? Açıklamaya girişmeler bazen çok uzun sürüyor. Yine de hiçbir şey çözümlenmiş, hiçbir şey anlatılmış olmuyor. Bu da insanı bir an önce kesin somut bir iş yapmaktan, diyelim övmekten alıkoyuyor hep. Övmek de bir iştir işler içinde der Ömer'in şair arkadaşı. Önüme bir anahtar fırlattı. Gidin beni odamda bekleyin. Bekleyin ama. Arkamdan böyle bağırdı sanıyorum. Bir buyruk verdi biliyorum. Git beni orada bekle dedi ya da gidin beni orada bekleyin. Bekleyin ama. Buna benzer bir şey de söyledi. Peki ama anahtarı ne yaptım ben? Almış mıydım? Almamışsam illa alayım diye niye koşmadı ardımdan? Anahtarı almıştım, evet. Uzanıp uysallıkla şaşkınlık arasında almıştım anahtarı. Sonra ne yaptım? Belki de matbaanın girişinde bıraktım. Odasına gitmeyi hiç düşünmediğime göre anahtarı ya hiç almadım ya da dışarıda bir yerde bıraktım. Belki de çıkar çıkmaz bir ağacın dibine atmışımdır. Şimdi en az anımsayabildiğim şey bu. Karnımda bir çocuk var mı yok mu? Bunu artık nasıl olsa bilemeyeceğim. Ama iyice sönmeden önce hiç değil Engin'e karşı kendimi haklı çıkarabilirim belki de. Ya da onu haklı bulabilirim. Aynı şeydir bu belki. Fakat daha önce çözmem gereken bir şey var. Son kez onu kaçırmak istemedim diye yazmışım. Demek daha notu yazarken ölmeye karar vermiştim. Demek ölmeye karar verişim onun bu davranışından ötürü değil. Demek öyle gurur kırılması falan gibi cıvık bir duygu yüzünden yürümedim ölüme. Birden sigaram dudaklarımda çırılçıplak oturduğum koltukta az önce hesabını gördüğüm omuzlarımı dikiyorum. Kendi gözümde yeniden güzelleşip büyüyorum. Yeniden bana verilen bütün haklarımı giyiniyorum. Bu haklarla yeni haklara uzanıyorum. Türkiye'nin ayrıcalıklı aydın kadını oluyorum yeniden. Ölümümü kendim seçmişim işte. Kendim içinde ölüyorum. Devredip soylu nöbetimi. Yine gülüyorum.